Ayrım 6. Sayfa 59. 8. Tanrı'nın işleri gizemlidir. Kahvaltı salonunun duvarındaki resimde dönüyordu Semazen. Sağ eli gökyüzüne, sol eli yere doğru açılmıştı. Bu hareketin bir anlamı vardı biliyordum. Babam anlatmıştı ama hatırlamıyordum. Resimdeki gökyüzü de yeryüzü de karanlıktı. Semazen'in yüzü bile belli değildi. Sadece beyaz giysileri ışık içindeydi. Sanki bütün sihir bu beyaz kumaştaydı. Semazen'i kutsal, büyülü bir varlığa dönüştüren de, resmi etkileyici hale getiren de bu kolsuz, yakasız, uzun ve geniş giysiydi. Güzel resim değil mi? Başımı çevirince Menan'la göz göze geldik. Yeşil gözleri sanki 40 yıllık ahbapmışız gibi teklifsizce bakıyordu. Nasıl karşılık vereceğimi bilemedim. Gülümsemeli miydim? Merhaba mı demeliydim? Kestiremedim. Gösterdiği içtenliğe karşılık alamayan Menan bozulur gibi oldu. Nazik ama alıngan bir tavırla mırıldandı. Özür dilerim. Rahatsız ettim galiba. Yok, yok rahatsız etmediniz dedim yaptığımdan pişman olarak. Günaydın Menan Bey. Buyurun oturun. Karşımdaki iskemleyi gösterirken gülümsemeyi bile başarmıştım. Adamın tombul yüzündeki gerginlik kayboldu. Günaydın diyerek oturdu. Geceniz nasıl geçti? İyi uyuyabildiniz mi? Yaşadıklarımı, gördüğüm rüyayı ona anlatacak değildim elbette. Uyudum, iyi uyudum. Burası iyi bir oteldir dedi. Sonra eliyle duvardaki semazen resmini göstererek sordu. Demin resme bakıyordunuz galiba. Semazenin elbisesi ilgimi çekti. Bir elbise değil de dansçının bedeninin bir parçası gibi duruyor. Sanki kutsal bir giysi gibi. Gözlerine tatlı bir ışık yayıldı. Tenure. Tenure mi? Tenure diye yineledi hevesle. Adı bu. Bakışlarımı resme çevirerek sordum. Bir anlamı var mı? Yani sadece bir dans giysisi mi? Dans giysisi olur mu diye söylendi. Karşılaştığımızdan beri ilk kez eleştiren bir tını belirmişti sesinde. Tenure kefeni simgeler. Duraksadı. Kefenin ne olduğunu bilemeyeceğimi düşünmüş olmalı ki açıkladı. Kefen ölülerimizi gömmeden önce sardığımız beyaz kumaştır. Kul Tanrı'nın huzuruna sadece bu örtüye sarınarak çıkmalıdır. Beyaz bir giysi içinde saf ve tertemiz olarak. Semazenin başındaki külahı gösterdim. Ya şu? Sikke diye mırıldandı. Sikke de mezar taşını simgeler. Mezar taşı mı? Tuhaf diye mırıldandım. Niye bu kadar çok ölüm var? Niye her şey ölümle ilgili? Sonuçta Sema bir dans, Semazen de bir dansçı. Ne diyeceğini bilemeyen Menan bakışlarını kaçırdı. Ama kararsızlığı çok uzun sürmedi. Anlatmaya çalıştı kendince. Yok, yok estağfurullah. Dans olur mu? Sema bir dans değil, Semazen de dansçı. Uygun sözcükleri bulmak için uğraştı. Şimdi Sema bir tür ibadet, yani namaz gibi. Yine toparlayamadı. Yani siz günah çıkartıyorsunuz ya, hani kilisede, rahibin huzurunda filan. Onun gibi bir şey. Açıklaması kendisini de ikna etmemişti. Yeniden denedi. Sema ölümü anlatmaz, yaşamı anlatır aslında. Yani yeniden doğuşu. Günahlardan arınmayı, suretler aleminden hakikatler alemine geçmeyi. Sema için meydana çıkan semazenler tenorelerinin üzerine siyah bir hırka giyerler. İşte o hırka semazenlerin mezarıdır aslında. Duyduklarım kafamı karıştırmaktan başka bir işe yaramamıştı. Benim de anlayamadığım bu işte diye karşı çıktım. Mezar, mezar taşı, kefen, bunların dansla, yaşamla ne ilgisi var? Tıraşlığı geniş çenesini kaşıdı. Bu konuları çok iyi bilmem aslında diye itiraf etti. Ama bildiğim kadarıyla semazen önce siyah hırkasını çıkartır, yani mezarından çıkar, sonra semaya başlar. Yani döner mi? Zor bir durumda kalmış gibi sıkıntıyla soludu. Dönmek değil, Mevleviler bu kelimeyi uygun bulmaz. Sema etmek derler. Neyse işte, semazen hırkasını atınca mezarından çıkmış olur. Semaya başlayınca da yeniden insanı kamil olmaya doğru yol alır. İnsanı kamil de ne demek? Hakka ulaşmış insan demek. Yani Allah'la bütünleşmiş kişi. Ama o aşamaya erişmek dünyanın en zor işidir. İnsan dört ayrı mertebeden geçmek zorundadır. İşte semazenler sema boyunca bu dört ayrı mertebeden geçişi canlandırırlar. Dört ayrı mertebe, dört ayrı selamlamayla anlatılır. İlk kapı şeriat kapısıdır. İlk selamlama bu kapıdan geçmenin zorunluluğunu anlatır. İkinci kapı tarikat kapısıdır. İkinci selamlaşma kişinin bu aşamayı da tamamlaması gerektiğini söyler. Üçüncü kapı marifet kapısıdır, yani ilahi gerçeği kavradığımız an. Üçüncü selamlaşma bu anı müjdeler. Dördüncü kapısı ise hakikat kapısıdır. Artık insanı kamil olan dervişin bilgilerini öğreteceği aşama. Dördüncü selam bu mertebeye ulaştığımızı vurgular. Böylece semazenin yukarı açılan sağ eli haktan alır, yere açılan sol eli ise halka verir. Ve böylece semazen yeniden doğumunu tamamlamış olur. Tabii bu ilahi bir doğuş. Alnında beliren ter tanelerini elinin tersiyle sildi. Dediğim gibi ben çok derin değilim bu konularda. Fakat isterseniz sizi dergaha götürebilirim. Oradaki insanlar daha iyi bilir bunları. Aslında gayet iyi anlatmıştı ama yine de ikna olmamıştım. Dergaha falan gitmeye de hiç niyetim yoktu. 12 yaşıma kadar babam anlatamadıysa dergahtakiler nasıl anlatacaktı? Evet, bu konuları babamla konuşmuş olmalıydık. Tenure, sikke, hırka sözcüklerini daha önceden duyduğuma emindim. Mezar, mezar taşı, kefen. İyi de neden hiçbir şey anlamıyordum ya da hatırlamıyordum? Belki de babam korkmamam için bu konulardan bahsetmemiştir. Belki biraz büyümemi bekliyordu ya da annemden çekinmiştir. Annem hiçbir zaman dindar bir kadın olmamıştı. Bırakın dindarlığı, kendini sıradan bir Hristiyan gibi bile hissetmemişti. Bunu da açıkça söylemekten çekinmiyordu zaten. Eğer bir tanrı varsa diyordu, o sadece Hristiyanların tanrısı olamaz. Aynı zamanda Yahudilerin, Müslümanların, Budistlerin, Zerdüştlerin, Şamanların hatta dinsizlerin bile tanrısı olmalı. Ama anlamadığım şey o yüce tanrı neden bu kadar duyarsız? Neden savaşa, açlığa, hastalığa çare bulmuyor? Neden bu kadar acıya, vahşete göz yumuyor? Bir keresinde bu soruyu bir partide karşılaştığı Katolik rahibe de sormuştu. Rahibin bir çocuğunki gibi masum görünen iri mavi gözlerine bakarak ''Tanrı dünyadaki kötülüklere neden müdahale etmiyor?'' demişti. İyi bir adamdı rahip. Yüzünde en ufak bir küçümseme belirtisi olmadan dinlemişti karşısındaki kadını. Sonra içten bir gülümseyişle yanıtlamıştı. ''Tanrı'nın işleri gizemlidir.'' Annem hayal kırıklığı içinde bakmıştı rahibe. ''Keşke olmasaydı.'' demişti başını sallayarak. ''Keşke Tanrı'nın işleri sizin şu iri mavi gözleriniz kadar berrak ve anlaşılır olsaydı.'' Mavi gözlü rahip de ne diyeceğini bilememiş, boynunu büküp susmuştu. ''İsterseniz bu gece gidebiliriz.'' diyen Mena'nın sözleriyle sıyrıldım dalgınlığımdan. ''Nereye?'' ''Dergaha. Merak etmeyin, çok iyi insanlardır. Mevleviliğe meraklı yabancıları da severler. Neyi merak ediyorsanız hepsini anlatırlar size.'' Eminim öyleydiler ama kimseyle görüşmek istemiyordum. Kesin bir dille bunu söylemeye hazırlanıyordum ki cep telefonu çalmaya başladı. Özür dilerim diyerek telefonumu açtım. Arayan annemdi. Sonunda kızını hatırlayabilmişti demek. Alo, anne, nihayet sesini duyabildim. Neredeydin? Annemin sesi üzgün, yanıtı kısaydı. Hastanedeydim. Tedirginlik bir anda bütün bedenimi kapladı. Yoksa Nigel'a bir şey mi olmuştu? Hastanede mi? Ne oldu? Öldü. Kim? Ses yok. Beni çıldırtacaktı bu kadın. Panik içinde yineledim. Anne, kim öldü? Matt. Dün akşam üzeri. Oh, rahatlamıştım. 3 yıldır kanser tedavisi görüyordum Matthew amca. 2 aydır çok kötüleşmişti. İçten içe hepimiz artık kurtulsun diye dua ediyorduk. Huzur içinde uyusun diye mırıldandım. Acıları son bulmuş. Annem susuyordu. Onu anlamak, onu rahatlatmak, belki de sadece konuşmuş olmak için sordum. Karısı mı haber verdi? Hayır, hastaneden çağırdılar. Bu şaşırtıcıydı işte. Seni mi? Ölürken benim adımı söylemiş. Sesi titremeye başlamıştı. Benim adımı Karen. Anlıyor musun? Eşinin, kızının değil, sadece benimkini. Ölürken sadece Susan çıkmış dudaklarında. Ağlamaya başlamıştı. Yapma anneciğim, üzme kendini. Kurtulmuş işte adamcağız. Aylardır hastanedeydi. Ne kadar acı çektiğini sen söylemiştin bana. Kısa bir suskunluk oldu. Telefonun öteki ucundan annemin iç çekişleri duyuluyordu. Kendini toparlamış olmalı ki yeniden konuşmaya başladı. Haklısın, kurtuldu. Burnunu çekerek sürdürdü sözlerini. Artık acıları dindi. Ben öldüğüne ağlamıyorum zaten. Geçmişe ağlıyorum. Geçmişimize, kaçırdıklarımıza. Annemin ilk aşkıydı Matthew amca. Ta lise yıllarında. Uzaktan kuzen de olurlardı. Lise yıllığında Matthew amcanın bir fotoğrafını görmüştüm. 16 yaşında bir kolej öğrencisi. Kızıl saçların süslediği geniş bir alın, çillerle süslü yüzünde utangaç gri gözler, solgun dudaklarının altında uzun bir çene. Çok zengin bir ailenin oğlu. Zengin, aynı zamanda muhafazakar bir aile. Kökleri bilmem kaçıncı kuşaktan kraliçeye uzanıyormuş. Anne tarafım da varlıklıdır ama Matthew'un ailesiyle boy ölçüşecek kadar değil. Boy ölçüşse ne olacak? Annemle Matthew amca ateş ile buz kadar birbirine zıttılar. Annem bana bu aşkı ilk anlattığında babasının Rolls Royce'undan inen genç Matthew'un Richmond'daki malikanelerinin geniş bahçesindeki yürüyüşüyle Times Meydanı'nda barış gösterisi yapan hippi giysileri içindeki annemin gençliği gelmişti gözlerimin önüne. Ve daha o gün anlamıştım ki annemle Matthew amcanın bir araya gelmesi olacak iş değildi. Zaten annem de gençken benim gibi düşündüğünden Matthew amcayı terk etmekte hiçbir sakınca görmemişti. Ama şimdi yaşamındaki en önemli insanlardan birini yitirdiğinden, belki de bütün farklılıklarına rağmen Matthew amcayı kendince sevdiğinden acı çekmeye, pişmanlık duymaya başlamıştı. Belki de hep onunla kalmalıydım diye mırıldandı yaralı bir sesle. Sadece Matt olmalıydı hayatımda. Bu yaşında bile yerinde duramayan annem gibi birinin asla gerçekleştiremeyeceği bir dilekti bu. Ama biliyordum ki böyle düşünmek ona iyi geliyordu. Bütün kederine, yüreğinde taşıdığı gerçek yasa rağmen Matthew'un ölürken sadece onun adını anmış olması annemin son yıllarda yaşadığı en anlamlı, en güzel anılardan biriydi. Şimdi gerçeklerden bahsetip bu güzel anı bozmanın anlamı yoktu. Belki de öyle olmalıydı anneciğim dedim. Ama olmadı. Hayatın kendi mantığı var. Neyse, üzme kendini. Cenaze töreni ne zaman? Bilmiyorum dedi umutsuzca. Artık ne önemi var? Matt sonsuza kadar bizden ayrıldı. Belki cenazesine bile gitmem. Törende Matthew amcanın karısıyla kızının gözyaşlarını, kederini görmekten kaçıyordu. İlk aşkının acısını sadece kendisi taşımak istiyordu. Bu büyük acıyı kimseyle paylaşmak istemiyordu. Ama emin değildim. Sonradan pişman olabilirdi. Senin için bu kadar önemli bir insanın son yolculuğuna uğurlamayacak mısın? Ben onunla dün gece vedalaştım, dedi. Sesi kararlıydı. Ötekiler gelip bizi ayırıncaya kadar. Onunla konuştum, dertleştim. Daha önce söyleyemediklerimi birer birer anlattım. Yeniden ağlamaya başlamıştı. Artık onu teselli edemeyeceğimi biliyordum. Bekledim. İlk aşkıyla birlikte ilk gençlik yıllarının bütün anılarını da yitiren bir kadının telefonun öteki ucundan bir türlü yatışmak bilmeyen sesini yeniden duyuncaya kadar bekledim. Yok yarın, gitmeyeceğim, cenazeye gitmeyeceğim. Pişman olmayacağını bilsem bu kararını desteklerdim. Ama annemi tanıyordum. Bir hafta geçmeden Matt toprağa verilirken ben yanında yoktum diye kendini yiyeceğinden eminim. Sen bilirsin ama ayıp olmaz mı? Diye ısrar ettim. İnsanlar ne der sonra? İnsanların canı cehenneme diye gürledi. Onlar umurumda bile değil. Yasımı kimseyle paylaşmak zorunda değilim. Israr etmek faydasızdı. Sen bilirsin anneciğim diyerek konuyu kapatmak istedim. Benim derdim sensin. Kendini üzme yeter. Üzülme demesi kolay. Evet, işte başlamıştı. Hep böyle yapardı. Tamam anneciğim, sen haklısın dersin. Yok öyle konuşma, ben haksızım der. Peki haksızsın dersin, bu defa da alınır. Zaten beni hep haksız bulursun der. Ama şimdi onu eleştirecek zaman değildi. Elimden başka bir şey gelmiyor ki diye mırıldandım. Binlerce kilometre öteden ne söyleyebilirim? İstemesem de sesim sitemkar çıkmıştı. İyi de oldu galiba, annem anladı. Haklısın diye fısıldadı. Ben ne söylediğimin farkında değilim. Artık kimseye bir şey yapamaz tatlım. Sesi yumuşamıştı. Neyse, sen beni takma kafana. Sahi, ne zaman dönüyorsun? Oh, sonunda sakinleşmişti. Henüz bilmiyorum, dedim derin bir nefes alarak. Birazdan bir toplantıya katılacağım. Bugün netleşir herhalde. Umarım çok sürmez. Bir an önce döner gelirsin. Duraksadı. Çok kalma oralarda. Sanki bir şeyler daha söyleyecekti. Babamla ilgili, 40 yıl önce geldiği bu kentle ilgili. Hayır, o günlere dair tek söz bile etmedi. O da babam hakkında hiçbir şey anlatmak istemiyordu. Ama istememek başka şey, yapmamak başka şeydi. Annem de benim gibi hiç istemese de sık sık babamı düşünüyordu. Tıpkı Matthew amcanın onu terk edip giden ilk aşkını hep sevmesi, son nefesini verirken yanına onu çağırması gibi annem de kendisini öylece bırakıp giden eski kocasını hala unutamamıştı. Ne var ki ilk aşkının ölümüyle yaşamını bir kez daha sorgulamak zorunda kaldığı şu anda ne babam ne 40 yıl önce ona büyülü bir diyar gibi gelen Konya hakkında konuşmak istiyordu. Ben de konuyu uzatmak istemedim. Görüşürüz o zaman anneciğim. Yine kısa bir sessizlik oldu. Yoksa konuyu açacak mıydı? Sanırım şu anda babamı düşünmeye başlamıştı. Belki de Konya'ya gideceğimi söylediğim andan beri aklından çıkmıyordu. Ta ki Matthew amca ölünceye kadar. Hatta Matthew amcayı düşünürken bile, onun için üzülürken bile babam için kederleniyor, onun için ağlıyordu. Evet, annem babam hakkında bir şeyler söyleyecekti ama yapmadı. Belki gururuna yediremedi, belki Matthew amcanın anısına saygısızlık olacağını düşünerek bu konuyu açmadı. Görüşürüz, dedi sadece üzgün bir sesle. Kendine iyi bak Karen. Sonra da telefonu kapattı. Derin bir acı hissettim. Ne annem ne de babam için, sadece son nefesine kadar ilk aşkını umutsuz bir tutkuyla sevmeyi sürdüren Matthew amca için. Kötü bir haber mi? Diye sordu Menan kaygılı bir yüzle. Karşımda oturuyordu ama onu unutmuş gibiydim. Yoksa konuştuklarımızı anlıyor muydu bu adam? Yok canım, yüzünde hiç de öyle bir ifade yok. Aile meselesi, dedim üstelememesi için. Üstelemedi. Fincana uzandım. Canım istediğinden değil, alışkanlıktan, sütlü çayımdan son bir yudum aldım. Israr etmese de Mena'nın meraklı gözleri hala üzerimdeydi. Adamın kötü bir niyeti olmayabilirdi ama rahatsız oldum. Yine de rolümü başarılı bir şekilde sürdürdüm. Dudaklarıma yapmacık bir gülümseme yerleştirerek sordum. Gidelim mi? Hemen toparlandı. Siz nasıl isterseniz. Gidelim. Telefonumu çantama koyarken sordum. Vaktimiz var değil mi? Önce yanan oteli görmek istiyorum. Tuhaf bir şey duymuş gibi. Oteli mi? Diye söylendi. Ne yapacaksınız orada? Her taraf yıkıntı, moloz. Ne oldu? Niye tedirgin oldu bu adam böyle? Kontrol edeceğim, dedim gözlerinin içine bakarak. Yangın nasıl çıktı anlamak için. Eğer bir sabotaj varsa saptamak için. Biliyorsunuz benim işim bu. Sabotaj mı? Ama itfaiyenin raporunda kaza olduğu yazıyor. Kimin adamıydı bu Menan? Sigorta şirketinin mi, İkonyon Turizmi'nin mi? İtfaiyenin raporunu okudum dedim. Sesim gerektiği kadar sert çıkmıştı. Bugüne kadar itfaiyenin kaza raporu verdiği olayların en az %30'u sabotaj çıktı. Sadece sizin ülkenizde değil, benim ülkemde de. Bu yüzden ben kendi raporuma inanırım. Raporumu hazırlamam için de olay yerini görmem gerek. Sıkıntıyı da soluyarak saatine baktı. Tamam, sizi oraya götürürüm ama vaktimiz yok. Yarım saat sonra İkonyon Turizmin yöneticileriyle buluşacağız. Toplantıdan sonra gideriz. Hem belki onlar da gelmek ister. Tamam, toplantıdan sonra gideriz. Ama onların gelmesini istemiyorum. Neden? Onlar dürüst insanlar. Yakından tanıyınca siz de hak vereceksiniz. Bu kadarı da fazlaydı artık. Açık konuşmanın zamanı gelmişti. Ben kimseyi tanımak istemiyorum. Sadece soruşturmamı doğru yürütmek istiyorum. Bir an kızgınlıkla yüzüme baktı. Bu Menan gerçekten de bu kadar saf mıydı, yoksa soruşturmamı engellemeye mi çalışıyordu? Bir kez daha anlatmayı denedim. Bakın Menan Bey, 3 milyon poundluk bir poliçeden söz ediyoruz. Bu bizim gibi büyük bir şirket için bile çok para. Soruşturma sonuçlanıncaya kadar İkonyon Turizm bizim için zanlı sayılır. Tabii bunu adamların yüzüne söyleyecek değiliz ama kuşkularımız boşa çıkıncaya kadar da uyanık olacağız. Bizde prosedür böyle işler. Lütfen siz de buna uygun davranın, olur mu? Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Belli ki istediklerim hiç hoşuna gitmemişti ama artık patronun kim olduğunu da anlamıştı. Olur, dedi başını öne eğerek. Siz nasıl isterseniz Miss Carol. Derin bir nefes alarak iskemleden kalktım. Hep beni mi bulurdu böyle işler? Sakinleşmeye çalışarak çantamı omzuma asarken bakışlarım yine duvardaki semazen resmine kaydı. Ansızın Matthew amca canlandı gözlerimin önünde. Yaşlılığı değil, yıllıkta gördüğüm 16 yaşındaki hali. Nedense bembeyaz tenörenin içinde hayal ettim onu. Başındaki kahverengi sikkenin altında anneme büyük bir aşkla bakmış olan gri gözlerini gördüm. Sema edişi canlandı kafamda. Yeniden yaşama döndüğünü varsaydım. Önceki ömrümde gerçekleştiremediklerini artık gerçekleştirebileceği bir yaşama. İçimdeki öfke azalır gibi oldu. Tedirginliğim sanki uçup gitmiş, kederim sona ermişti. Keşke bunları anlatsaydım anneme. Belki daha kolay yatışır, daha kolay alışırdı ilk sevgilisinin önümüne. Ama belki de yanılıyordum. Belki de Semazen'den bahsetmek, unutmadığı, unutamadığı babamı bir kez daha hatırlatmak anlamına gelecekti. Matthew amcayı babam gibi bir Semazen'le çevirmek. Annemin bunu isteyeceğini hiç sanmıyordum. Aklımdan bu düşünceyi kovmaya çalışırken dışarıda yükselen sabah güneşinin bal rengi ışığı perdenin aralığından süzülerek beyaz tenurenin üzerine düştü. Resmin camından yansıyan ışık gözlerimi aldı, beyaz bir parlaklığın içinde kayboldum.